Ayrım 15, sayfa 134. Üçüncü İmparatorluğun düşünsel kökleri. Hitler fikirlerini tarihten başka nereden almıştı? Almanya içinde ve dışındaki düşmanları onun fikirlerini incelemeyecek kadar meşgul ya da budala oldukları sırada Hitler birçok Almanlar gibi 19. yüzyılın Alman filozoflarından doğan sorumsuz ve megalomanca bir sürü fikirler karışımının büyüsüne kapılmıştı. Düşmanları bu fikirleri ciddi olarak ele aldıkları sırada ise artık vakit çok geçti. Bu fikirleri kafası karışık düzmece filozof Alfred Rosenberg ya da sarhoş dostu şair Dietrich Eckart'tan yani ikinci elden öğrenen Hitler, onlara bir acemi heyecanıyla ve dört elle sarılmıştı. İşin kötüsü, fırsat düşer düşmez de bunları hayata uygulamaya karar vermişti. Bu fikirlerin Hitler'in kafasında aldığı biçimleri yukarıda görmüştük. Savaşın, istilanın ve mutlak otoriter devlet gücünün yüceltilmesi, Arilerin ya da Almanların, Germanların üstün ırk oldukları inancı, Yahudi ve Slavlara kin beslemesi, demokrasi ve hümanizmanın hor görülmesi, bunlar Hitler'e özgü fikirler değillerdi. Ama bunları uygulama araçlarının Hitler'e özgü olduğu ileride görülecektir. Bu fikirler bir önceki yüzyılda bir takım allame ama dengesiz filozof, tarihçi ve öğretmenden çıkmış, Alman kafasını etkilemiş, Hitler de bunlardan yalnız Almanlara değil, dünyanın büyük bir kısmına da felaketler getiren sonuçlar çıkarmıştır. Elbette ki Almanlar arasında Batı dünyasının en büyük insanları ve kafaları yetişmiştir. Leibniz, Kant, Herder, Humboldt, Lessing, Goethe, Schiller, Bach ve Beethoven gibi insanlar Batı uygarlığına büyük yenilikler getirmişlerdir. Ama 19. yüzyılda Almanya'ya hakim olan ve Bismarck'tan başlayarak Hitler'e kadar gelen Prusya Almanya'sının yükselişiyle paralel giden Alman kültürü her şeyden önce Fichte ve Hegel ile başlar. Treitschke, Nietzsche, Richard Wagner ve gariptir aralarında birkaç acayip Fransızla egzantrik İngiliz'in bulunduğu bir takım ikinci derece adamlarla devam eder. Bu düşünürler Batı ile ruhsal bağları çözmeyi başarmışlar ve açtıkları uçurum bugüne kadar kapatılmamıştır. Prusya'nın Jena'da Napolyon ordularına ağır bir şekilde yenilmesinden sonra 1807 yılında Johann Gottlieb Fichte felsefe kürsüsünü işgal etmekte olduğu Berlin Üniversitesi amfisinden ünlü Alman ulusuna seslenişlerini yaymaya başlamıştı. Fichte'nin bu konuşmaları yenilip bölünmüş bir halkı harekete geçirmiş, bir araya toplamıştı. Bunun yankıları 3. Alman İmparatorluğu'nda bile duyulacaktı. Fichte'nin fikirleri umut kırıklığına uğramış bir halkın başını döndürmüştü. Fichte'ye göre Latinler, özellikle Fransızlar ve Yahudiler dejenere olmuş ırklardı. Yeniden canlanma olanağı yalnızca Almanlarda vardı. Çünkü en saf, en özgün dil onların diliydi. Tarihte yeni çağ açabilecek onlardı. Bu çağ evrenin düzenini yansıtacaktı. Özel nitelikte ahlak sınırlarından kurtulmuş küçük bir seçkin zümre bu çağı açacaktı. Bu fikirlerden bazılarını Hitler'in kavgama almış olduğunu yukarıda gördük. Fichte 1814'te ölünce Berlin Üniversitesi'ndeki kürsüsüne Georg Wilhelm Friedrich Hegel geçti. Bu akıllı ve derin kafa kaynağı oldu ve komünizmin kurulmasına yardım etti. Devletin insan hayatındaki yerinin yüceltilmesi Bismarck'la Hitler'in 2. ve 3. Alman İmparatorluğunu hazırladı. Hegel'e göre devlet her şeydi ya da hemen hemen her şey demekti. Devlet, der Hegel, dünya ruhunun en yüksek görüntüsüdür. Moral bir evrendir. Kendini bilen ve düşünen etik kafanın, etik fikrin eylemidir. Görevi devletin bir üyesi olmaktan ibaret birey karşısında devletin yüksek bir hakkı vardır. Çünkü dünya ruhunun hakkı bütün imtiyazların üstündedir. Peki, Ya bireyin dünya yüzündeki mutluluğu ne olacak? Hegel buna şöyle cevap veriyor. Dünya tarihi mutluluklar tarihi değildir. Mutluluk dönemleri tarihin boş sayfalarıdır. Çünkü bunlar çatışmasız geçen uzlaşma dönemleridir. Savaş büyük bir temizleyicidir. Hegel'e göre uzun bir barış halkın etik sağlığını bozar. Rüzgarın çıkmasıyla uzun bir durgunluğun sonucunda bir kempisliklerin atılması gibi. Hiçbir geleneksel ahlak ve etik kavramı ne yüksek devleti ne de bu devlete önderlik eden kahramanları tedirgin etmemelidir. Dünya tarihi daha yüksek bir yer işgal eder. Duruma uymayan moral istekler dünya tarihinin pratiği ve başarıları ile çatıştırılmamalıdır. Boyuna tekrarlanan özel erdemler, alçak gönüllülük, ılımlılık, insanseverlik, sabır bu tarihsel gerçeklere karşı öne sürülmemelidir. Bu güçlü şey, devlet, birçok masum çiçeği ayağının altında ezecek, yoluna çıkan birçok şeyleri parçalayacaktır. Hegel, Tanrı vergisi dehasını yeniden elde ettiği zaman Almanya'nın böyle bir devlete sahip olacağını söyler. Almanya'nın saati gelecek ve görevi dünyaya yeniden can verecektir der. İnsan Hegel'i okuduğu zaman Hitler'in de ikinci elden olmakla beraber Marx gibi ondan ne kadar etkilendiğini hemen anlar. Bütün bunlardan başka Hegel'in kahramanlar kuramı dünya ruhunun isteğini yerine getirmek için gizemli bir tanrı tarafından gönderilmiş büyük aracılar konusundaki görüşü bu bölümün sonunda göreceğimiz gibi Hitler'e kendisinin de böyle bir misyonla görevlendirilmiş olduğu kanısını uyandırmışa benziyor. Berlin Üniversitesi'ne sonradan Heinrich von Treitschke geldi. 1874'ten 1896'da ölümüne kadar orada tarih profesörü olarak kaldı. Treitschke halk tarafından tutulan ve sevilen bir adamdı. Derslerini büyük bir kalabalık dinlerdi. Dinleyiciler arasında genelkurmay subayları ve Junker bürokrasisi memurları da bulunurdu. Treitschke yüzyılın son çeyreğinde Alman düşüncesi üzerinde derin bir etki yapmış. Bu etki 2. Wilhelm ve Hitler'in gününe kadar süre gelmiştir. Kendisi bir Saksonyalı olduğu halde Prusyalılaşmıştı. Prusyalıdan çok Prusyalıydı. O da Hegel gibi devleti yüceltir, devleti en yüksek varlık görürdü. Ama davranışı Hegel'den daha sertti. Halkın, halk yığınlarının ulusta esirden pek az farklı bir yeri vardı. İtaat ettiğiniz süre ne düşündüğünüzün önemi yoktur derdi. Treitschke Hegel'den daha ileri gider, savaşın insan için en yüksek bir çaba olduğunu söyler. Ona göre savaşın yüceltilişi bütün siyasi erdemlerin temelidir. Bir yerde de Almanya'nın zengin zafer hazinelerindeki Prusya askeri üstünlüğü bizim şair ve düşünürlerimizin şaheserleri kadar değerli bir mücevherdir. Barış ve körü körüne oynamak çağımız için bir düşünce ve ahlak utancı olmuştur derdi. Savaş yalnız pratik bir zorunluluk değil, aynı zamanda kurumsal bir zorunluluk. Bir mantık ihtiyacıdır. Devlet kavramı ister istemez savaş kavramını doğurur. Çünkü devletin özü kuvvettir. Dünya yüzünden savaşın kaldırılması fikri yalnız saçma bir umut değil, aynı zamanda çok ahlak dışı bir düşüncedir. İnsan ruhundaki birçok özlü ve yüksek güçlerin dumura uğramasıdır. Sürekli bir barış umuduna kapılan bir halk kendini gurur içinde tecrit ederek mahvetmeye mahkumdur. Nietzsche de Goethe gibi Almanlar hakkında pek iyi şeyler düşünmüyordu. Goethe bir ara şöyle demişti. Ara sıra Alman halkını düşündüğüm zaman acı bir keder duyuyorum. Alman halkı birey olarak çok saygıya değer ama bir araya gelince çok kötü olur. Alman halkını başka halklarla karşılaştırdığım zaman bende acı bir duygu uyanır ve bunu elimden geldiği kadar önlemeye çalışırım. 13 Aralık 1813'te Luden'da yaptığı konuşma. Auswahl Biedermann, Goethes Gespräche, Wilhelm Röpke'nin şu kitabından alınmıştır. the solution of the German problem. Sayfa 131. Ancak bu megaloman dahinin taşkınlıkları 19. yüzyılın Alman milliyetçi düşünürlerininkinden farklıdır. Nitekim Nietzsche, Fichte ve Hegel de dahil olmak üzere Alman filozoflarının çoğunu bilinçsiz sahteciler sayar. İhtiyar Kant'ın tartüflüğü ile alay eder. Ecce Homo da Almanların bunların ne kadar kötü insanlar olduklarını bilmediklerini söyler ve Almanya'nın girdiği her yerde kültürü mahvettiği sonucuna varır. Dünyadaki esir ahlakından Yahudilerin olduğu kadar Hristiyanların da sorumlu olduğunu düşünür. Nietzsche hiçbir zaman bir Yahudi düşmanı olmamıştır. Ara sıra Prusya'nın geleceğinden korkardı. Son yıllarında kafasını delilik yiyip bitirmeden önce Avrupa Birliği ve dünya hükümeti fikriyle de oynadı. Ama bence 3. Alman İmparatorluğu'nda yaşamış olan bir kimse Nietzsche'nin bu toplumu ne kadar etkilemiş olduğunu görmemezlikten gelemezdi. Nietzsche'nin kitapları Santa Yana'nın dediği gibi çocukça küfürlerle dolu, doğuştan bir tembelliğin eseri olabilir ama Nazi yazıcıları bu kitapları öve öve bitiremediler. Hitler de Weimar'da Nietzsche Müzesi'ne sık sık gider, bu büyük adamın büstünü kendisinden geçmiş halde bakarken çektirdiği resimleri bastırarak filozofa karşı saygısını halkına göstermiş olurdu. Hitler'in Nietzsche'yi Nazi Weltanschauung'un kurucularından saymasına doğru bir yan vardır. Filozof, demokrasi ve parlamento olarak saldırmamış mıydı? Kuvvetli olma iradesini savunmamış mı? Savaşı yüceltmemiş mi? Efendi ırkın ve üstün insanın geleceğini müjdelememiş mi? Bunu da en keskin aforizmalarla yapmamış mıydı? Naziler her konuda onun sözlerini kullanabilirlerdi ve kullandılar da. Hristiyanlık konusundaki düşünceleri, büyük bir küfür, muazzam ve çok derin bir sapıklık. Ben Hristiyanlığı insanlığın sonsuz bir kusuru sayarım. Bu Hristiyanlık sosyalistlerin tipik fikirlerinden başka bir şey değildir. Devlet, iktidar ve insanın vahşi dünyası konusunda. Toplum erdemi hiçbir zaman bir kuvvet, iktidar ve düzen aracından başka bir şey saymamıştır. Devlet, istila, intikam ve savaş amacıyla örgütlenmiş bir ahlaksızlıktır. Toplum, toplum için var olamaz. Yalnızca bir temel ve iskelet olabilir ve seçkin bir ırk bu temel ve iskeletten yararlanarak kendisini daha üstün görevlere yükseltir. Yaşamak hakkı, çalışmak hakkı, mutlu olmak hakkı gibi şeyler yoktur. İnsan bu konuda en ufak bir böcekten farksızdır. Nietzsche'nin hiçbir zaman kadınlarla ilişiği olmadı. Kadını aşağı görürdü. Naziler için olduğu gibi Nietzsche için de kadının yeri mutfaktı ve tek görevi Alman savaşçıları için çocuk yetiştirmekti. Nietzsche görüşünü şöyle açıklar. Erkekler savaş için, kadınlar savaşçı yetiştirmek için eğitileceklerdir. Bundan başkası budalalıktır. Daha ileri giderek Zerdüşt dedi ki de şunu söyler. Kadına mı gidiyorsun? Kırbacını unutma. Bertrand Russell onun bu sözüyle alay eder. Kadınların 9'unda kırbacını elinden alacaklardı. Bunu bildiği için kadınlara yaklaşmadı. Nietzsche üstün adamı, başkalarını yiyen vahşi bir hayvan, toprağa ve zafere susamış, muhteşem sarışın, kaba insan olarak yüceltmiştir. Ya savaş? Nietzsche bu konuda 19. yüzyıl Alman düşünürlerinden çoğunun görüşlerini almıştır. Filozof Zerdüşt Dedikin'in tantanalı Tevrat diliyle şunları söyler. Sen barışı yeni bir savaşın aracı olarak seveceksin ve barış uzun olacağına kısa olacak. Çalışmayı değil, dövüşmeyi öğütlemelisin. Barışı değil, zaferi öğütlemelisin. Savaşı bile kutsallaştırmak iyi bir dava mıdır diyorsun. Ben sana şunu söylüyorum. Her davayı kutsallaştıran iyi bir savaştır. Savaş ve cesaret merhametten daha çok büyük işler başarmıştır. Son olarak Nietzsche, dünyaya hakim olacak bir zümrenin geleceğini ve bunların içinden üstün insanın çıkacağını müjdeler. İktidar iradesinde şöyle der: cesur ve hakim bir ırk kendi kendini yaratmaktadır. Amaç, özellikle insanların güçlü olanları, akıl ve irade bakımından en yetenekli olanları için değerlerin yeniden değerlendirilmesi olmalıdır. Bu adam ve çevresindeki zümre dünyanın efendileri olacaktır. Almanya'nın en özgün kafalarının birinden çıkan bu palavralar Hitler'in karmakarışık kafasının tellerine çarparak ses verdi. Hitler onları kendine mal etti. Filozofun yalnız her şeyi büyütme eğiliminde olan kafasını değil, sözlerini de aldı. Dünyanın efendisi kavgamda sık sık kullandığı bir sözdür. Hitler kendisini Nietzsche'nin geleceğini müjdelediği üstün insan sayıyordu kesinlikle. Nasyonal sosyalist Almanya'yı anlamak isteyen herkes Wagner'i bilmelidir derdi Hitler. Hatırımda kalan bu sözü Otto Toliskus They Wanted War adlı kitabında doğruluyor. Sayfa 11. Bu söz büyük kompozitörün kısmen yanlış anlaşılmış olmasından doğmuş olabilir. Çünkü Wagner'de Hitler gibi Yahudilere karşı bağnazca bir düşmanlık beslediği, Yahudilerin dünyaya paralarıyla hakim olmak istediklerine inandığı ve parlamentolardan, demokrasiden, materyalizmden ve burjuvazinin bayağılığından iğrendiği halde Almanların özel yaratılışları sayesinde dünyaya hükmedeceklerini değil, dünyaya soyluluk getireceklerini umuyordu. Ama modern Almanya'nın efsanelerini esinleyen Hitler ile Nazilerin bir parça haklı olarak kendilerine mal ettikleri Germen Weltanschauung'unu onlara kazandıran Wagner'in siyasi yazıları değil, kahramanlık masalları, dövüşen pagan tanrıları ve kahramanları, devleri, ejderhaları, aşk ve hayat üstünlüğü, ölüm soyluluğu ile eski German dünyasını canlandıran büyük operaları oldu. Hitler ilk gençlik günlerinden beri Wagner'e tapmış, Rus cephesindeki ordu karargahlarının rutubetli ve kasvetli top yuvalarında az daha hayatı sona erecekken bile Wagner'in eserlerini, onlara verdiği anlamları Bayreuth festivallerinde ve bestecinin evi Van Friedhaus'a yaptığı sayısız ziyaretlerden esinlenmelerini hatırlamıştır. Bestecinin evinde hala yaşayan oğlu Siegfried Wagner ile İngiltere'de doğmuş olan karısı Winifred, Hitler'in saygı duyduğu dostlar arasında bir süre yer almışlardı. Hitler, Doğu Prusya'da, Rastenburg'da, Wolfschanze yeraltı sığınağında Alman kuvvetlerinin Rusya'daki ilk korkunç yenilgisinden az sonra 24-25 Ocak 1942 akşamı aralarında Himmler'de bulunan generalleri ve parti arkadaşlarıyla konuşurken Wagner'in "Her esiri bana ne kadar neşe verir bilemezsiniz" demişti. Dışarıda kar, kutup soğuğu ve nefret ettiği, korktuğu ilk Alman yenilgisini doğuran ögeler vardı. Ama sığınağın sıcaklığı içinde düşündükleri hiç olmazsa o gece hayatının büyük esinlenmelerinden biri oldu. "Hatırlıyorum" dedi. "Vantry'de ilk gittiğim akşamdı. O akşam duyduğumu anlatmak için heyecanlandım demem yetmez. En kötü dakikalarımda beni desteklemekten kaçınmadılar. Siegfried Wagner bile. Onlarla akraba gibi oldum. Hepsini sevdim. Wanfried'i de sevdim. Bayreuth Wagner Festivali mevsiminin 10 günü her zaman varlığımın en kutsal mevsimlerinden olmuştur. Ve bu ziyareti bir gün yine yapabileceğim düşüncesi beni sevindiriyor. Bayreuth Festivali'nin kapandığının ertesi günü beni büyük bir keder kaplardı. Bu tıpkı bir insanın Noel ağacının üzerindeki süsleri indirirken duyduğu kedere benzerdi. Hitler o kış gecesi söylediği uzun monologda Tristan und Isolde'nin kendisine göre Wagner'in şaheseri olduğunu belirtti. Ama Almanya ve özellikle 3. Alman İmparatorluğu'na İlkel German efsanelerinin çoğunu kazandıran bestecinin Büyük German efsanesi Nibelungenlied'den esinlenerek hayatının en iyi 25 yılında üzerinde çalıştığı nefis Nibelungenring adındaki 4 operalık eseridir. Genellikle halk efsaneleri halk ruhunun ve kültürünün en yüksek, en doğru ifadeleridir. Ve bu söz hiçbir yerde Almanya'da olduğundan daha doğru değildir. Schelling bile şöyle demişti. Bir ulus efsaneleriyle ortaya çıkar. Ortak bir felsefe demek olan düşünme birliği mitolojide kendini gösterir. Bundan ötürü mitolojide ulusun kaderi vardır. Nibelungların şarkısının modern bir şeklini yazmış olan çağdaş şairlerden Max Mell de şöyle der. Hümanizmanın kültürümüzün derinlerine salmak istediği Yunan tanrılarından bugüne ancak pek az şey kalmıştır. Ama Siegfried ve Kriemhild her zaman halkın ruhundadır. Siegfried ve Kriemhild, Brunhild ile Hagen, modern Almanların kendilerini benzetmeye çalıştıkları eski erkek ve kadın kahramanlardır. Bunların çevresinde ve bunlarla birlikte o barbar, pagan Nibelungların dünyası zorbalığın hakim olduğu kanlara bulanmış, Götterdämmerung'da Wotan'ın bütün kötülüklerden sonra ateşe verdiği akıl dışı kahraman mistik dünya, Alman kafasını her zaman büyülemiş ve Alman ruhundaki korkunç özlemlerden bazılarına cevap vermiştir. Bu kahramanlar, bu ilkel şeytanlar dünyası Mel'e göre her zaman halkın ruhunda vardır. Alman ruhu bunlarda uygarlık ruhu ile Nibelungların ruhu arasındaki çatışmayı duymuş, tarih bahis konusu olduğu zaman ikincisini seçmiştir. Onun için Hitler'in 1945'te Almanya'nın da kendisiyle birlikte Aleviler içinde yok olması istemekle Wotan'ı taklide kalkmasına şaşmamak gerekir. İnsanı şaşırtan bir dahi, inanılmaz derecede büyük bir sanatçı olan Wagner, elbette ki burada kısaca belirtilenden çok daha fazlasını anlatmak istiyordu. Ring operalarındaki çatışmalar genellikle kompozitörün modern kapitalizm tragediyasında gördüğü ve ilk zamanlardan gelen eski erdemlerin yok oluşu saydığı altın hırsı teması çevresinde dolanır. Bütün pagan kahramanlarına rağmen Hristiyanlıktan Nietzsche gibi büsbütün umudunu kesmiş değildi. İnsanlığın hatalarına, savaşçı ruhuna karşı büyük acıma duyuyordu. Ama Hitler, insanın nazizmi anlaması için Wagner'i bilmesi gerektiğini söylerken büsbütün de haksız değildi. Wagner önce Schopenhauer'ı sonra Nietzsche'yi tanımış ve onların etkisi altında kalmıştır. Ama sonradan Nietzsche, Wagner'in operalarında özellikle Parsifal'de Hristiyanlığa çok taviz verdiğini söyleyince araları açıldı. Wagner, biri Fransız, ötekisi İngiliz iki adamla tanıştı. Bu iki adam yalnız Wagner'in üzerinde bıraktığı izlenimler bakımından değil, aynı zamanda 3. Alman İmparatorluğu'nu yaratan Alman kafası üzerindeki etkileri bakımından da bu kitap için önemlidir. İki adamdan biri bir Fransız diplomatı ve yazarı olan Kont Joseph Arthur de Gobineau, ötekisi gelmiş geçmiş İngilizlerin en garibi Houston Stuart Chamberlain'dı. Hemen şunu söylemek gerekir ki bu adamların ikisi de şarlatan değildi. Her ikisi de geniş bilgi ve derin kültür sahibi, çok gezip görmüş insanlardı. Ama her ikisi de ırk doktrinlerine o kadar sımsıkı sarılmışlardı ki Almanlardan başka hiçbir halk, kendi halkları bile onları ciddiye almadı. Doğruluğu şüpheli olan kuramları Nazilerin kutsal kitabı oldu. Chamberlain'ın 3. Alman İmparatorluğu'nun kurucularından biri olduğunu Hitler'in birçok taraftarlarından işittiğimi söylersem herhalde durumu fazla büyütmüş olmam. Almanya'ya yarının umudunu, efendi ırkını görmek için gelen bu garip İngiliz, Richard Wagner'e tapmış ve kızlarından biriyle evlenmiştir. önce 2. Wilhelm'e ve sonunda Hitler'e saygı göstermiş, her ikisinin de akıl hocası olmuştur. Acayip hayatının sonunda Avusturyalı çavuşun Hitler daha iktidara geçmeden ve böyle bir ihtimal belirmeden önce Alman halkını karışıklıktan kurtarmak için Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu söylerdi. Hitler de elbette ki Chamberlain'i bir peygamber saydı. Gerçekten öyle olduğu da sonradan anlaşıldı zaten. Bu iki adamın ırk ve Alman kaderi konusunda ki Almanları azdıran fikirleri nelerdi? Gobineau'nun bu konudaki yazıları 4 cilt tutar. Bunlar 1853 ile 1855 yılları arasında Paris'te basıldı. Adı Essai sur l'égalité de race humaine, insan ırkının eşitsizliği üzerine denemedir. Bu Fransız aristokratı kral muhafız alayında bir süre subay olarak hizmet gördükten sonra ilk memuriyetine Alexis de Tocqueville'in şef de kabinesti olarak başladı. Demokrasi in Amerika'nın bu ünlü yazarı 1848'de kısa bir süre bakanlık etmişti. Gobineau sonra Hanover'e ve Frankfurt'a diplomat olarak gitti ve de Tocqueville'den çok Almanlarla kurduğu ilişkiler sonunda ırk eşitsizliği konusundaki kuramlarını geliştirdi. Ama bu kitapları kısmen kendi aristokrat cedlerinin üstünlüğünü ispat etmek için yazdığını da bir ara itiraf etti. Eserinin başında Hanover kralına yazdığı ithafta söylediğine göre tarihin ve uygarlığın temeli ırktır. Irk sorunu tarihin bütün sorunlarından önce gelir. Irkların eşitsizliği bütün halkların kaderini açıklamaya yeter. Başlıca 3 ırk vardı. Beyaz, sarı ve siyah ırklar. Beyaz ırk üstün ırktı. Tarih diyordu, göstermiştir ki bütün uygarlık beyaz ırktan doğmuştur. Bu ırkın işbirliği olmadan hiçbir uygarlık olamaz. Beyaz ırkın da pırlantası arilerdir. Bunlar örnek insan ailesiydiler. Beyaz ırkın arasında en asil olanlar işte bunlardı. Menşeleri Orta Asya'ya kadar gidiyordu. Gobineau ne yazık ki der, çağdaş Ariler o sıralar Güney Avrupa'da görüldüğü gibi aşağı ırkla karışarak bozulmuşlardır. Bununla birlikte kabaca Sen boyundan başlayarak İsviçre'nin doğusuna kadar çekilen bir çizginin kuzeybatısında kalan Ariler, %100 saf olmamakla beraber hala da üstün ırk niteliklerini taşıyorlardı. Fransızların bir kısmı, İngilizlerin, İrlandalıların hepsi Hollanda, Belçika, Ren ve Hanover halkları ile İskandinavyalılar bunlara dahildi. Gobineau bu çizginin doğusunda ve güneydoğusunda yaşayan birçok Almanları Arilere katmıyordu. Naziler Gobineau'nun fikirlerini kendilerine mal ederken bu gerçeği örtüverdiler. Ama yine de Gobineau'ya göre Almanlar ya da Batı Almanya'dakiler Arilerin belki de en iyileriydiler ve Almanlar bu buluşu hiç de örtmeye kalkışmadılar. Almanların gittikleri yerleri geliştirdiklerini söylüyordu. Roma İmparatorluğu'nda da böyle olmuştu. Romalıları istila eden ve imparatorlukları dağıtan barbar denen Alman kabileleri uygarlığa bambaşka bir yönden hizmet etmişlerdi. Çünkü Romalılar 4. yüzyılda yozlaşmış, soysuz bir ırk olmuştu. Oysa Germenler oldukça safkan Ari kalmışlardı. Ari German kudretli bir yaratıktır diyordu. Onun her düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeyin büyük önemi vardır. Gobineau'nun fikirleri Almanya'da hemen tutuldu. Hayatının sonuna doğru bu Fransız tarafından ziyaret edilen Wagner 1882'de öldü. Bu fikirleri büyük bir sevinçle benimsedi. Az sonra Almanya'nın her yanında Gobineau dernekleri kuruldu. Ama Fransa'da kurulmadı.